Şehir ve İnsan. Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda 1800'lü yılların yani 19. yüzyılın İstanbul'undaki ilk belediye hizmetlerini dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Şehir ve İnsan.
Çeşitli üniversitelerde İstanbul Kent Tarihi ve Kültürü dersleri veren Haldun Hürel, Anlat İstanbul isimli kitap serisinin 4. cildinde 1800'lü yılların yani 19. yüzyılın İstanbul'undaki ilk belediye hizmetlerini, bu konuda modern belediyecilik seviyesine ulaşma çalışmalarını anlatıyor. İstanbul'un idari yapısını Bizans döneminden itibaren ele alan Hürel, 14 bölgeli Dertli İstanbul başlıklı bu bölümde İstanbul'un yokluk, yoksulluk yıllarında asgari imkanlarla sunulan hizmetleri, getirilen kuralları, uygulanan yasakları özetliyor. Beraberce kulak verelim. Bizans çağında İstanbul daha kolay idare edilebilmesi için 14 bölgeye ayrılmıştı. Bunların 13 tanesi Sur içi diye tanımladığımız yarımadanın içinde ve sadece biri 13. bölge adıyla Galata surlarının içinde kalan semtler olarak belirlenmişti. Esasen bu ayrımın kökeni Roma İmparatorluğu'nun genç dönemlerine iner. Diokletianus koca devleti 14 diyosese ayırmıştı. Daha sonra Büyük Konstantin bu diyosesleri eyalet ve kent valilikleri olan prefekturalara böldü. Ama bunların bazıları adeta bir devlet büyüklüğündeydi. İtalya, İlirya yani Selanik, Galya yani Fransa prefekturaları gibi İstanbul'da bir prefekturaydı ve valisi prefektus unvanıyla tanınırdı. Muhtemelen geç 19. yüzyılın İstanbul Şehremaneti yönetimi de Bizans'ın bu eski idare şeklini benimsemiş ve Dersaadet denilen başkent İstanbul'u yine aynı şekilde 14 parçaya ayırarak yönetmeye soyunmuş. Bunu da Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile hayata geçirmeye başlamıştı. Bu sisteme göre Topkapı Sarayı ucundaki şimdi olmayan Yalı Köşkü'nden başlayarak batı yöndeki yeni kapıya, buradan da az üst taraftaki Langa'ya, daha sonra ise Beyazıt ve Süleymaniye'ye uzanan ve yaklaşık şimdiki Eminönü ilçesinin yarısından fazlasını oluşturan bölge birinci bölgeydi. İkinci bölge ise Beyazıt'tan Şehzadebaşı'na ve Fatih Camisi çevresine, buradan Haliç sahiline kadar inen ve sonra Edirne Kapı çevresine ulaşan geniş bir semt dokusunu kaplıyordu. Sarayın odun kapısından ta kara surlarının güney ucundaki yedi kuleye uzanan şehrin güney sahilleri ise üçüncü bölgeydi. İstanbul'un dördüncü bölgesi Eyüp'ün Bahariye semtinden başlıyor ve Kağıthane, Ali Beyköy, Küçükköy'ü kapsayarak Ayastefanos'a yani Yeşilköy'e, sonra da yedi kuleden Makriköy'e yani Bakırköy'e ulaşıyordu. Osmanlı başkentinin 5. bölgesine gelince burası Sütlüce, Kasımpaşa, Hasköy gibi yerleşimleri içine alan Galata yakasının büyük batı semtleri ve Kuzey Haliç kıyılarıydı. Kasımpaşa Deresi'nden Tatavla ve Feriköy Küçük Çiftlik Deresi çevresi, sonra da Dolmabahçe iskelesine kadar yamaç yamaç inen semt ve mahalleleri kapsayan bölge, İstanbul'un 6. bölge sınırlarındaydı. Boğaziçi'nin Avrupa kıyısındaki Dolmabahçe'den Kayalar'a yani Bebek'e, sonra yukarıdaki sırtlara doğru Levent Çiftliği, Şişli ve Feriköy'ü içine alan semtler 7. bölgeyi, Kayalar'dan Kireçburnu'na kadar Sahilen ve Berren yani kıyıdan karaya bütün semtlerse 8. bölgeyi oluşturmaktaydı. Buranın yöneticisi olan Muhlis Paşa, Osmanlı Devleti'nin bu dönemlerinde yaşamış en aydın ve sanatkar ruhlu devlet adamlarından biriydi. Emirgan Havalisi'ni içine alan 7. Daire-i Belediye'nin yöneticiliğine 1872'de atanan Emin Muhlis Paşa, aynı zamanda iş bilen bir kişiydi de. Genç eşi Sabiha Hanım'a Fransızca öğretip, konağına çağırdığı sanatkara onun portresini yaptırmıştı. Eşine ayrıca piyano da öğretmişti. Viyana'daki görevinden İstanbul'a döndükten sonra hükümetin baş tercümanı olmuştu ve bu bölgenin yöneticiliğine Beyoğlu 6. Daire'deki görevini takiben başlamıştı. 1848'de ölen Emin Paşa, Süleymaniye Camisi'nin haziresinde gömülüdür. Sarıyer'den önceki Kireçburnu'ndan Belgrad Köyü'ne, buradan da Kefeliköy ve Rumeli Feneri'ne kadar uzanan kısımlar 9. daireye bağlıydı. Asya tarafında Anadolu Feneri ile Kanlıca Körfezi arası 10. bölge, Kanlıca Çengelköy arası 11. bölge, buradan Haydarpaşa Çayırlığı'na, Selimiye'den Büyük Çamlıca eteklerine ve yine Çengelköy'e kavuşan alanlar 12. bölge, Haydarpaşa, Moda, Küçükçamlıca, Erenköy, Bostancı güzergahı ise İstanbul'daki 13. bölgeydi. Adalar şehrin 14. ve son bölgesiydi. Bütün bu 14 bölgeyi numaralarla belirlenmiş daireler yönetiyor ve bunların hepsi de şehremini diye tanımlanan belediye başkanına bağlı olarak iş görüyorlardı. Yönetim sistemi 6. daireyi belediye nizamatıyla belirlenmişti ve yönetim heyeti 7 üyeden oluşmuştu. Bu üyelerin her birinin en az 10 yıldır İstanbul'da oturuyor olması ve belediye hukukunu çok iyi bilmeleri istenen şartların başındaydı. Şehrin büyük meselelerini gidermek için haftada iki kez toplanan kurul, bu toplantıların sayısını 1870'ten sonra 1'e indirmişti. Bu 14 bölgeli İstanbul, kendi bünyesinde ise merkez ve mahalleler seviyesinde 20 daireye bölünmüştü o yıllarda. Bunların birincisi Beyazıt Dairesi'ydi. İkinci daire Sultanahmet, üçüncü daire ise Fatih merkeziydi. Samatya 4. daire, Eyüp ise 5. daireydi. Beyoğlu 6. daireyi oluştururdu. Hasköy 7., Beşiktaş 8., Arnavutköy 9. dairelerdi. Yeniköy 10. daire merkezi, Tarabya 11, Büyükdere 12, Beykoz 13, Anadolu Hisarı ise 14 numaralı dairelerdi. ...15 numaralı Beylerbeyi'nden sonra Yeni Mahalle denilen ve Paşa Limanı, Üsküdar, Bağlarbaşı bölgelerini kapsayan alana 16. daire bakıyordu. 17 Doğancılar, 18 Kadıköy, 19 Adalar ve 20 Makriköy yani Bakırköy dairelerinin numaralarıydı. Bütün bu daireler asırlar boyunca çağdaş şehir ölçütlerinin çok uzağında kalmış belediye hizmetlerini bir düzene sokmak için büyük gayretler göstermelerine rağmen sistemin köksüz ve idarecilerin tecrübesiz olmalarından dolayı pek de üstün bir başarıyı yakalayamamıştı. Asırlarca üst üste yığılıp birikmiş şehir meselelerini böyle bir düzen içinde kökünden halletmek Doğrusu kolay bir iş de değildi. Kayıkların ve kayıkçıların nasıl çalışacaklarından, ekmeklerin kalitesine, gazino, cambazhane, tiyatro gibi eğlence yerlerinin denetiminden, işportacıların çarşı pazarlarda gelişi güzel gezmemelerine kadar sayısız mesele daire başkanlarının karşısında duvar gibi duruyordu. Ayrıca kira, bina ve yük hayvanlarının ücretleri, temizlik meseleleri de o günlerin İstanbul'unda baş sıralardaydı. Günümüz belediyesinin sorumluluğunda olan hemen her işin altından kalkmaları gerekiyordu bu dairelerin. Ama biri vardı ki o zamanın yöneticileri bu mesele üzerinde hassasiyetle durmuşlar ve şehrin temizliğini mezbahalar dışında hayvan kestirmemekle bir ölçüde sağlayabilmişlerdi. Büyük maddi sıkıntılar içindeki Şehremini İdaresi kılı kırk yararak hesaplar yapar ve en ufak harcamaları dahi sıkı şekilde denetlerdi. Belediye veznedarı, Şehremini'nin herhangi bir evrak üzerinde verile emri bulunmadıkça sandıktan hiç kimseye veya bir kuruluşa tek bir akçe dahi aktarılamazdı. 1850'li 60'lı yıllarda ekonomik olarak başkentte durum pek de İç açıcı değildi. Para çok kıymetliydi. O zamanlar hemen hemen her yıl kurulan panayırlarda yerli yabancı paralar piyasada elden ele dolaşır dururdu. Her cinsten altın sikke zaten sıkıntıda olan Osmanlı darphanesi için bir gelir kaynağı kabul ediliyordu. Darphanenin tayin ettiği sarraflar toplarlardı bu sikkeleri. İstanbul'daki panayırlara yerli yabancı bütün tacirler katılabiliyordu. 1860'lardan sonra talep artsın diye vergiler indirildi ama maddi sıkıntılar tam olarak giderilemedi. Kuşkusuz bu sıkıntılardan en büyük payı başkenti yöneten Şehremaneti Dairesi almaktaydı. Elindeki avucundaki az miktardaki parayla çağdaş bir şehir tesis etmeye çabalıyor, öncelikle esnafa bir çeki düzen vermeye çalışıyordu. Bu arada bir hayli de ceza keserek gelirini artırmayı ihmal etmiyordu. O günlerin çok sıkıntılı ortamında ekonomik hayatı az da olsa rahatlatabilmek için 1730'dan bu yana ferahi adıyla kullanılmaya başlayan elde avuçta ne kadar madalyon ve nişan varsa geri alınmış ve para yapılmak üzere darphaneye sevk edilmişti. Bu zor şartlarda görev yapan daire yöneticileri belediye hizmetlerinden başlamak üzere İstanbul'u Avrupa'yı bir şehir görünümüne sokabilmek gayretiyle çalışmalarına hız vermiş, maddi sıkıntıları olabildiğince göz ardı etmeye çalışmışlardı. Daireler işe öncelikle çarşıları, lokantaları, yeme içme işlerini bir düzene sokmakla başladılar. İstanbul'un hancı ve lokantacılarının gece fener yakmadan iş görmek kadar, ahaliye zarar verebilecek şeyleri yollara, sokaklara atmak, su yolu ve lağım için kazı yapıp açık bırakmak, çukurun başında gece fener yakmamak önemli cezaları gerektiriyordu. Bölge daireleri bu konular üzerinde hassasiyetle durdular. Kısıtlı imkanlar ve zaman darlığı sebebiyle işleri istediği gibi raya sokamayan Şehremaneti, yine de olumlu sayılabilecek bazı işlere imza atmış ve soba borularının bina saçağından yukarı çıkmamasını sağlamak için bile yoğun gayret göstermeye çalışmıştı. Lokantalarda kalaysız kapkacak bulundurmak ve dükkanlardan sokaklara kirli su boşaltmak ceza gerektiren davranışlardı. Ayrıca hamamlarda kirli havlu bulundurmak, boş veya dolu her türden sandık ve küfeyi sokağa gelişi güzel bırakmak, bir takım eşyalarla yan taraftaki dükkanın sınırlarına tecavüz etmek, dükkan önlerinde sandalyelere müşteri oturtmak, dışarıda et ve köfte pişirmek, tavuk, hindi gibi hayvanların göğüslerini şişirerek ve olduğundan çok daha iri göstererek satmak, demir uçlu eşyaları yerde sürükleyerek götürmek, karşıdan karşıya ip gerip eşya satmak, sokaklara başıboş hayvan salmak, gezdirmek, dükkan önlerine hayvan bağlamak, sokak ve dükkan önlerine gübre dökmek, belediye yasaklarından sadece bazılarıydı. ...19. yüzyıl dünyasındaki çağdaş şehirlerde görülen uygulamaları İstanbul'da da hayata geçirmek için gerçekten fedakarlıklarla dolu büyük çabalar sarf etmeye çalışan Şehremaneti Dairesi, kasap vitrinlerinde asılı duran etlere mutlaka tülbent örtülmesini isteyecek kadar ayrıntılara girmişti ve bu konuda hiç müsamahakar davranmıyordu. Deniz hamamlarının dışında ahalinin başka açık yerlerden denize girmeleri de önlenecekti. İstanbul'un uygun yerlerinde tespit edilen noktalarda umumi helaların tesis edilmesi, şehremanetince karara bağlanmış pek çok maddeden sadece biriydi. Ayrıca bütün sokaklar temizlenecek, kör, bizeban yani dilsiz, yetim ve iş yapmaya elverişli olmayan kimseler için de hastaneler, ıslahaneler, gurebahaneler inşa edilecekti. Yapılacak çok işin olduğu aşikardı. Gücü yerinde olup da hala dilenmekte ısrar ederek İstanbul'un görünümüne aksi yönde etki eden kimseler sokaklardan, köşe başlarından toplanıp uygun işlere yerleştirileceklerdi. 19. yüzyılın İstanbul'undaki ahali, özellikle Pera'ya geçişi sağlayan Galata Köprüsü üzerinde ve çevresindeki insan profili adeta uluslararası bir arenayı hatırlatıyordu. Sanki 72 milletin çeşitli tiplerdeki insanları burada bir araya gelmişti. Sami ırkından çeşit çeşit Yahudinin yanı sıra, üstlerine sardıkları beyaz ve kahverengi peştemallarıyla, dik burunları ve çıplak ayaklarıyla, başlarında kalın beyaz sargılarıyla Araplar da, Karaköy'den Eminönü'ne, buradan Karaköy'e köprü üzerinde cirit atıyorlardı. Buralarda yuvarlak yüzlü, çekik gözlü ve basık burunlu Moğol kavminden insanları görmek dahi muhtemeldi. Sırma işlemeli ceketleri ve kısa beyaz etekleriyle Yunanlılar, bol elbiseli, siyah başlıklı İranlılar, koyun pöstekili cepkenleri içinde Arnavutlar, Fesli Ermeniler, Buharalılar bir öteye bir beriye gidip gelmekteydiler. Rengarenk giysiler içindeki şeffaf peçeli kadınların sayısı ise azımsanmayacak miktardaydı. Ayrıca dilenciler de o sefilane görünümleri içinde köprü üzerinden hiç eksik olmuyordu. Zabitlerin baskınına uğrarlarsa birkaç gün ortalıklardan yok olurlar, fakat aradan bir iki gün geçince yine köprüyü mekan tutarlardı bunlar. Bunca değişik insan profilinin yaşadığı koca başkenti o günlere gelene kadar epeyce gerilerde kalmış belediye hizmetleriyle yönetebilmek çok zordu ve Şehremaneti Dairesi'nin adeta bir reform hareketi başlatması gerekiyordu. Şehremaneti Dairesi'nin reformist ve çağdaş belediyecilik hareketlerinde en önemli ölçüt şehrin temizliğiydi. Tanzifat yani temizlik resmi adıyla 1868'de çıkarılan yasadan önce İstanbul'da her hane halkı kendi evinin önünü temizlemek veya temizletmekle mükellefti. Çevredeki çöpleri çöp toplayıcılar tarafından alınır ve belirlenmiş bölgelere boşaltılırdı. İstanbul sokaklarında dolaşarak "çöp çıkaran geldi" diye bağıran bu adamların toplayıp götürdüğü çöpler içinde o bölgelerdeki çöp arayıcıları devreye girerlerdi. Şehrin özellikle kara surlarındaki iç kısmı pek döküntü haldeydi. Hele Silivri Kapı tarafları, salaş sokaklar ve çamurlu yollarla kaplıydı ve kışın biriken bu çamurlar arasında yer yer köpek leşleri bile görülebiliyordu. Da, Zaten şu İstanbul'un köpekleri adeta şehrin cadde ve sokaklarını parsellemiş gibiydiler. Her köpek grubunun ayrı mahallesi vardı ve bunlar aralarına başka köpekleri sokmazlardı. Çöp içindeki sokaklar, bir de bu köpekler sebebiyle iyiden iyiye pisleşmiş ve acil tedbirlerin alınması şart olmuştu. O günlerde evin çöpünü paketleyip kapı önüne koymak ve bunları belediye ekibinin gelip kaldıracağını düşünmek bir hayal gibiydi. Herkes çöpünü kendi imkanları çerçevesinde halletmeye çalışıyordu. Konut çöpleri dışında atölyelerin çöpleri de büyük bir meseleydi İstanbul'da. Ayrıca burada bulunan nişastahanelerin de atıkları sokaklara cüruf gibi akıtılır ve dayanılmaz pis kokular çevreyi kaplardı. Yani İstanbul sokakları 20. yüzyılın erken dönemlerine kadar gerçekten de pek ilkel bir haldeydi. Ama şehre emaneti bütün bu olumsuzlukları en aza indirme gayretiyle yokluklarla mücadele edip çağın yeni gelişimlerini yakalamak için çalışmalarını genişleterek İstanbul'un fiziki durumunu daha modern bir görünüme kavuşturmaya çabalıyordu. Şehre emanetinin binaların ön cepheleriyle ilgili kent estetiği konusundaki ayrıntılara ne kadar büyük bir hassasiyetle yaklaştığı da gözlenmektedir. İstanbul'da dükkan ve mağazaların ön taraflarına konulan tentelerin yerden yükseklikleri 4 arşını geçemeyecek, açısı da 40 derecelik eğimde olacaktı. Merdiven, basamak, mahzen penceresi gibi yol üzerine çıkıntı yapan her türlü inşaat külliyen yasaklanmış, bağ ve bostanlık üzerine bina kurmak isteyenler bedava bir karakolhane, mektep, kaldırım ve lağım teşkilatı yapmaya mecbur bırakılmıştı. Cadde ve sokakların düzeni ve temizliği konusunda gayretli bir çalışmaya girişen şehre emaneti, özellikle yeni yapılan Sirkeci Caddesi üzerinde odun yarılmasını ve hayvan yürütülmesini de yasaklamıştı. Halkın rahatını bozacak biçimde rezalet çıkaranlar ve sarhoşlar derhal zaptiyeye bildirilecekti. Bununla birlikte İstanbul sokaklarında kavga eden, sarhoş gezen insana, hele hele bir kadına rastlanması pek görülür bir durum değildi. Çok düzensiz görünen başkent sokak ve caddelerinde ahali itişe kakışa, bağıra çağıra, kural kaide tanımadan yürüyor, gürültü çıkarıyor ama bütün bunların yanında asla kavga etmiyordu. Sokaklarda yiyecek satanların haykırışları ve davetkar nidaları ortalığı tam bir kargaşa alanına çeviriyordu. Şehre emaneti açısından çağdaş bir şehre yakışacak durumlar değildi bunlar. Bu sebeple pişirilmiş köfte ve kebapları tabla içinde sokaklarda satmak da idarenin yasaklarından bir diğeri olarak ortaya çıktı. Ama bir yandan da bir fırın veya bir lokantadan ekmek ve yemeklerin tablalarla ev ve konaklara nakledilmesi eski geleneklerden biri olarak kabul görüyordu hala. Örneğin o günlerde çoğu yerde halk gidip fırından ekmek almaz, bunun yerine tablakar denilen kişiler başlarının üzerine yerleştirdikleri geniş tablalar üzerine yığdıkları ekmekleri ev ev, konak konak gezerek sahiplerine teslim ederlerdi. Kaç ekmek verildiğini de yanlarında bulundurdukları bir çeteleye çizik atarak belirtirlerdi. Saray yemeklerinin bile tablakarlar tarafından bir saraydan diğerlerine, feriye bölümlerine, şehzadegan dairelerine nakledildiği olurdu. Günümüzde Beşiktaş Meydanı'nda bulunan ve depo müze işlevini sürdüren eski saray matbaasından yani mutfağından alınan yemekler, tablakarlar tarafından Dolmabahçe ve Çırağan saraylarının uzun sahil boyunca yan yana dizilmiş pek çok birimine taşınırdı. Bu mutfaklarda o kadar çok yemek yapılırdı ki bazen artan yemeklerin çevredeki lokantalara verildiği de olurdu. Semt lokantalarında açıkta pişirilen yemekleri yol kıyısına dizilen taburelerde oturup yiyen İstanbullular, bakır tabaklarda sunulan et yemeklerini son ekmek parçalarıyla öylesine sıyırırlardı ki, o tabak adeta içine hiç yemek konmamış gibi tertemiz olurdu. Böylece lokantacı tarafından hiç yıkanmadan yeniden raflardaki yerini alırdı tabaklar. Bir sonraki müşteri de yıkanmamış o tabakta yerdi yemeğini. Belediye mezbahası 19. yüzyıl sonlarında Tophane'de bulunuyordu ve Beşiktaş yöresine kadar esnaf etlerini buradan temin ederdi. İlk bakışta denetimsiz hatta pek de temiz olmayan bir görüntü sergileyen İstanbul'un yemek dünyası, şehre emanetinin sıkı denetimiyle pek de önemli sıkıntılar yaşamamıştır. Bu şekilde o günlere kadar pek dikkat edilmeyen şehir düzeni için arka arkaya belediye yasakları konuyordu. Mesela inşaat için çekilen tahta perde dışına asla ve hiçbir şekilde sokaklara malzeme yığılmayacak, sokak ortasında harç karıştırılmayacak, arabacıların yaşları 20'nin altında olmayacak, Kurban Bayramı dışında şehirde sürü halinde hayvan nakli yapılmayacak, aşçı, hamamcı, bakkal, perukar yani berber, lokantacı gibi esnaf her 6 ayda bir muayene olacaklardı. Herhangi bir kasap dükkanında kesilen hayvanın etleri alenen taşınamayacak ve tel kafeslerle çevrili arabalarla nakledilecekti. İstanbul halkının sokak köşelerine, duvar diplerine işemeleri de belediyece men edilmişti. Dar sokaklarda halkın gidiş gelişini engelleyecek şekilde toplanıp konuşanlar ve bekleyenler derhal dağıtılacaktı. Taşıtlara binilirken sıraya mutlaka uyulacak ve kadınlara sarkıntılık etmeye kalkışanlar hemen tutuklanacaktı. Atlı tramvay ve arabalar bir sokaktan diğerine dönerken bunların sürücüleri kamçılarını kaldırıp işaret vermeye ve düdüklerini öttürmeye mecburdular. Çoğu kez bu sürücülerin yanında bir de zil öttürücü bulunur, ya destur çekilin yoldan diye bağırır ya da düdük ve zil çalarak yolun boşaltılmasını isterdi. Bu tramvayların içinde tahta koltuklarda yolcular yüz yüze otururlardı. Vagonların iki katlı olduğu da görülmüştür. Asıl vagon alt kattı ve burası ortadan bir perdeyle ayrılmıştı. Hanımları görmek için selamlık tarafındaki erkeklerin bu perdeyi hafifçe aramaları dahi yasaktı. Üst kat daha ucuzdu. Ağır vagonları genellikle uzun bacaklı Macar soyundan Kadana cinsi beygirler çekerlerdi. Bu beygirlerin hızlı koşturulmamaları da şehremanetinin koyduğu kurallardan biriydi. Ayrıca İstanbul'da yeni yeni görülmeye başlayan otomobiller, vagonlara koşulmuş binek hayvanlarını ürkütmeyecek, 10 kilometre sürati aşmayacak ve gerekirse duracaklardı. Bu otomobiller şehir dışında ise 30 kilometreyi aşmayacaklardı. Bütün motorlu araçlar ve bisikletler güneş battıktan sonra lambalarını yakacaklar, bunu yapmayanlarsa derhal tutuklanacaklardı. Çağdaş belediyecilik hizmeti verebilme gayretleri içinde bocalayan ve eski şehir alışkanlıklarını modern şehirlerdeki uygulamalara benzetmeye çalışan İstanbul Şehremaneti Dairesi, halkın kullandığı umumi bahçelerde insanların sağdan yürümesini sağlamayı da kendine görev edinmişti. Konutların bahçe duvarlarına herhangi bir şey asılmasını veya üstlerine yazılar yazılmasını da yasaklayan belediye, ağaçlara dokunulmasını, dallarının koparılmasını ve üstlerine tırmanılmasını, kabuklarının kazınmasını, parklardan çiçek koparılmasını, bahçelere kağıt veya benzeri şeylerin atılmasını kesinlikle istemiyor, büyük şose yollar dışında araba sürülmesini, parklardaki bankların çizilmesini, üstlerine yatılmasını, seyyar satıcıların, ayıcıların, çalgıcıların buralarda dolaşmasını bile men ediyordu. Uygulanmaya çalışılan bütün bu yasalara rağmen özellikle erken 20. yüzyıl İstanbul'u hiçbir zaman arzu edilen çağdaş belediyecilik sistemine kavuşamamış, ahalinin büyük kısmı büyük zorluklar, yoksunluklar içinde yaşamıştı. Bir yandan bu zorluklarla mücadelelerin sürdürüldüğü ikinci meşrutiyet sonrası günlerde yine de siyasi ve sosyal bazı kurumların hayata geçirilmesi, okuryazarlık oranının artması ve peş peşe okulların açılması, elektrik gücünden faydalanılmaya başlanması, sinema, tiyatro gibi etkinliklerin yayılması, otomobillerin görülmesi hem devlet hem de şehir emaneti açısından alınan olumlu puanlar olmuştu. Abdülmecid'in ilk dönemlerinde 1839'larda %2 olan bu gelişim oranı 100 yılın sonlarında %7'ye ulaşmıştı. ...1908'de İstanbul'da siyasi kurumlarda da bir ilerleme oldu ve tam 12 siyasi parti kuruldu. Bir yıl sonra faaliyetlerini sürdüren derneklerin sayısı ise 70 kadardı. Ama Abdülhamid'in Osmanlı tahtından alınmasına sebep olan iç karışıklıklar, bu gelişimlere darbe vurmakla kalmadı, şehir emanetinin yürüttüğü belediye hizmetlerini de büyük ölçüde sekteye uğrattı, işlerde aksamalar görüldü. Yeni gelişmeler ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar görülmeye başlanacaktı artık. Şimdi gelelim 19. yüzyıl İstanbul eczahanelerine. İstanbul'un en ünlü eczacısı Ethem Pertev'di ve özellikle yaptığı kozmetikler pek beğenilir, Pertev Bey'in efsanevi adı halkın dilinde dolaşırdı. Eczacı Ethem Pertev'in kendi imalatı olan ve yaygın olarak kullanılan en önemli ilaçları Pertev şurubu ve Pertev kremiydi. Pertev Bey bunları eski yıllarda Çemberli Taş sütununun karşısında bulunan ve şimdi yerinde olmayan Matbaa-i Osmani'nin bir odasında imal ederdi. 1870 yılında tıp okulundan mezun olan Yasef Moiz adındaki Musevi genç aslında İstanbul'un ilk sivil eczacısı sayılabilirdi. Çoğunlukla bu mesleği hep gayrimüslimler icra ettiklerinden Müslümanların eczacılık yapmalarına hiç de iyi gözle bakılmazdı o zamanlar. Osmanlı bu eczacılık işlerine pek karışmıyordu. Bu şekilde oluşan boşluğu da ister istemez neredeyse tamamen gayrimüslimler dolduruyordu. Hekimlikte de daha çok gayrimüslimler görünmekteydiler. Zaten Osmanlı tıp okulları da faaliyetlerine ancak 19. yüzyıl başlarından itibaren kapsamlı olarak başlayabilmişlerdi. Bu durumda İstanbul halkı çoğu kez şifa bulmak için aktarlara giderler ve hastalar acil olarak ilaç bulmakta büyük zorluklarla karşılaşırlar, sıkıntılar yaşarlardı. Ama hekimlerin pek çoğu Galata Pera bölgesinde çalıştıklarından o yakadaki hastalar fazlaca sıkıntıyla karşılaşmazdı. İstanbul'daki bir hastanın ulaşımın yaygın olmadığı o günlerde kalkıp da Galata'ya geçerek bir doktor bulması ve muayene olması öyle kolaylıkla halledilebilecek bir mesele değildi. Bir yandan devlet bu sıkıntılara bir çözüm bulabilmek amacıyla bazı girişimlerde bulunmayı ihmal etmiyordu. Beyazıt'ta eski Simkeşhane'nin karşısındaki bir eczanede mektebi tıbbiyeden 10 hekim bulundurulmasını sağlayarak İstanbullu hastaların dertlerine biraz olsun çare bulmuştu. Bu hekimlerin yanlarına iki de cerrah konularak güneş batımından sabaha kadar eczanede iş bölümü yaparak nöbet tutmaya başladı bu eczacı ve cerrahlar. Buraya muayeneye gelen yoksul hastalardan çok az bir ücret alınıyor. Buna karşın hepten çaresiz çok yoksul vatandaşlardan hiç para alınmıyordu. Ne günlermiş. İstanbulluların doktorlara rahatlıkla ulaşması mümkün olmadığından ahali ilaç niyetine satılan envai çeşit şifalı otlardan satın almak için aktarları, yeğler ve sağlıkları için bilimsel olmayan yöntemleri kullanırlardı. 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Kent ekonomisinde şifalı otlar bu denli revaçta olunca buna bağlı olarak kırlardan, bayırlardan, mesirelerden bu bitkileri toplayan ve belirli bir ücretle çalışan bir tür iş kolu da oluşturulmuş oldu. Bu şifalı ot toplayıcılar Mısır çarşısı esnafına bağlı olarak iş görürlerdi. Tedaviye yönelik ilaçların satıldığı eczanelere İstanbul halkı hiç uğramaz, kendi bildiği ve inandığı şekilde daima aktarların yolunu tutardı. Aktarlar, pazar yerlerinde iş gördükleri gibi kadınların sıkça geldiği hamam önlerinde de tezgah kurar, buralarda İstanbullu kadınlara saçlarını boyamaları için kına satarlardı. Kadınlar, kendi saçlarına papatyaların, zencefillerin belli oranda karıştırılmasıyla elde edilen kınayı alıştıkları aktardan alır, bu aktar yerini değiştirip başka bir yerde tezgah açsa da üşenmeden gidip onu orada bulurlardı. Aktar da müşterisini tanır, istediği kınayı hemen hazırlardı. Müslüman ahali o dönemde eczanelere gidenleri de hiç hoş karşılamazdı. Sokak berberlerinin bile eczacılığa soyunduğu eski İstanbul'da bu adamlar kalabalık meydanlarda ve cadde köşelerinde bir tabureye müşterisini oturtur ve saçını sakalını oracıkta herkesin gözleri önünde keser düzeltirlerdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu işi gören berberlere perukar derlerdi. Sonradan berber olmuşlardı. Eski sokak berberlerinin pek çoğu aynı zamanda dişçi, hacamatçı ve eczacıydılar da. Gerçek bir doktor ve eczacı gibi ciddiyetle çalışırlar, kahvehane köşelerinde kelliye, uyuza, egzemalara karşı müşterilerine merhemler, hatta ilaçlar bile hazırlarlardı. Fakat zaman içinde ve yıllar ilerledikçe gelişen toplum yapısına paralel olarak eczane anlayışına ve buralarda satılan ilaçların doğruluğuna inanmaya başlayan Müslüman İstanbullular, yavaş yavaş gerçek eczane açma girişimlerinde bulunmaya başladılar. Bunların ilki, Beyazıt'ın deniz tarafındaki Kumkapı semtindeydi. Diğeri ise Cerrahpaşa Camisi'nin yakınındaki tarihi Avrat Pazarı'nda 1888'de açılmıştı. Ama bütün bu girişimlere rağmen yine de bu eczanelere pek rağbet eden olmadı, işler kesat gitti ve kısa süre içinde hepsi peş peşe kapanmaya başladı. 2 yıl sonra 1890'da Fatih'in Zeyrek semtinde açılan Eczehane-i Hamdi şaşırtıcı ve beklenmedik şekilde ilgi gördü. Peşinden bu kez divan yolunda Eczehane-i Ziya kapılarını açtı İstanbullulara ve eczacılık işi giderek Müslüman girişimcilerce de kabul görmeye başladı. İmparatorluktan Cumhuriyet'e geçiş yıllarında ise en ünlü eczacı artık Ethem Pertev Bey olmuştu. Giderek şöhret kazanan Pertev Bey, 1871'de doğmuş ve 56 yıl ömür sürdükten sonra hayatını 1927'de noktalamıştı. Eyüp'te gömülen Ethem Pertev, 1924 yılında Türk Eczacılar Cemiyeti'ne de başkan seçilmişti. Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.